Ayrım 3,
sayfa 27. Yalnız, kimsesiz bir kadın sırtında çocuklarıyla dans eder. Somali atasözü. New York'taki seyahat acentesinde çalışan kız yüzüme sanki ben delirmişim gibi bakıyordu. Arkadaşlarım gazeteleri görmedin mi? Mogadişu'da savaş var demişlerdi. Eşim Dana Somali'ye gitmenin lafını bile ettirmiyordu. Bulabilirsem ailemi görmeyi çok istiyordum ama New York'ta hiç kimse beni bu konuda desteklemiyordu. Önce oraların güvenli olup olmadığını öğrenmelisiniz dedi acente. Somali'nin dünyanın en tehlikeli bölgesi olduğunu bilmiyor musunuz? Somali ile ilgili edindiğim bilgiler korkunçtu. Birleşik Devletler buraya seyahat edilmemesi için uyarılar yapıyordu. Somali'deki hükümetin hiçbir fonksiyonu kalmamıştı. Kabile çatışmaları ve çeşitli suçların sonucunda terör her yerde hakimdi. Hırsızlık, tecavüz ve cinayet en sık görülen olaylardır. Sığınılacak ne bir hükümet ne de bir polis gücü vardı. Kuzey bölgesi kendini Somaliland Cumhuriyeti olarak deklare etmişti. Burası nispeten daha güvenliydi. Havayolu görevlisi Somali'ye bağlantılı bir uçak olup olmadığını bilmiyordu. Böyle bir yolculuğu nasıl başaracaksınız bilmiyorum dedi. Tarifeli bir uçuş bulamıyorum. Ayrıca Afrika'ya gidebilmek için sarılık, tifo, hepatit B, çiçek ve çocuk felci aşılarını yaptırmam gerektiğini söyledi. Bilgisayarın ekranından okuyordu. Şu an Somali'de çiçek hastalığı vakaları görülmekte. Yanınıza sıtma ilacı da almalısınız. Daha ona pasaportumu göstermemiştim. İngiltere Somali'ye girmemi kesinlikle yasaklamıştı. Çünkü Somali'de vatandaşlarının sorumluluğunu üstlenmek istemiyordu. Görevli, Karayip adalarına ne dersiniz diye sordu. Bir süre kaçıp dinlenirsiniz. Ben kaçmak istemiyordum. Ben ailemi bulmak istiyordum. Amerika'da tanıdığım herkesi aradım. Herkes oraya gitmenin çok tehlikeli olacağını söylüyordu. Gittiğim yerlere yanımda silahlı korumalar götürmem gerektiğini söylemişlerdi. KGS'ye karşı çıktığım için yobaz Müslüman grupların beni hedef alabileceğini ya da kaçırmak isteyebileceklerini hesaba katmalıydım. Cesaretim kırılmış bir şekilde eve döndüm. Evim her zamanki gibi dağınık ve pisti. Lavabonun içi kirli tabaklar ve boş yemek kutularıyla doluydu. Birazı yenmiş büyük boy bir pizza mutfak masasının üzerinde duruyordu. Böyle ziyan edilmiş yiyecekleri görmekten nefret ediyorum. Çocukluğumda her gün bize yetecek yiyeceğimiz olmazdı. Bir keresinde erkek kardeşim kendi sütünü bitirmiş, benimkine uzanmıştı. Ben onun kolunu dürtünce o da beni göğsümden hızla itmiş, süt kabım yere düşmüştü. O güzelim süt yere yayılıp yok olmuştu. Yerden yalayamazdım. İçilecek tek şey yanaklarımdan süzülen gözyaşlarımdı. Lavabonun musluğu iyi kapatılmadığı için su damlatıyordu. Suyun böyle ziyan edilmesini de hiç anlamamışımdır. Benim çocukluğumda öyle değerliydi ki bir damlasını bile ziyan etmezdik. Hala diş fırçalarken ya da bulaşık yıkarken suyu boşa akıtamam. Bu benim için bir tür saygısızlıktır. Suya duyulan saygı. Pencere açılmamış, içeri havalandırılmamış ya da havayı temizleyecek bir tütsü de yanmıyordu. Tütsü ve mirra Somali'den geliyordu. Misafirimiz geldiğinde, gelin gelirken ya da yeni doğan bebeği karşılarken yakmak adettir. Kocası uzun bir yolculuktan dönen kadın, elinde tuttuğu tütsünün kokusunu eteklerine ve saçlarına sindirir. Dana dışarıda, Aleke ise büyük annesindeydi. Kapının girişinde yerdeki fatura ve zarfları toplayıp ödenmesi gerekenlere göz attım. Bu ev cinler ve sıkıntılarla doluydu. Nihayet Dana eve geldiğinde büyük bir kavga, "Defol çık, seni istemiyorum." diyen haykırışımla son buldu. Daha sonra arkadaşımın yanına gidip sakinleşmek için birkaç bira içtim. Alkol Müslümanlara kesinlikle yasaktır. Annem elini bile sürmemiştir. İçtiğim için suçluluk duyuyordum ama Somali'deki ailem kayıptı ve öyle görünüyordu ki batıdaki ailemi de kaybetmiştim. Somali'de herkes kabilesinin iyiliği için çiftleri bir arada tutmaya çalışır. Boşanmak için kadınlar erkeklerle aynı haklara sahip değildir. Evliliğin ne zaman biteceğine erkekler karar verir ve kadın çocuklarını da alıp gitmek zorundadır. Bir kadın bu yüzden yalnız kalırsa hayatını sürdürebilmek için hırsızlık yapmaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir erkek karısına, karısının ailesine ya da kendi ailesine sizi boşuyorum diyebilir. Eğer aileler onu ikna edemezse evlilik sona erer. Kadın salıverilir. Ama nereye gidecektir? Ne yapabilir? Evlenirken gelin için erkekten bir miktar koyun ya da keçi istenir. Ayrılırken kadının yanına alabileceği her şey budur. Kız arkadaşım, senin için iyi oldu Varis dedi. Erkeklere karşı durmalısın, yoksa onlar sana hükmetmeye başlar. Şaşırmıştım. Demek ki geri dönüp beni dövmesine seyirci kalacağımı zannediyorlardı. Charlo, hadi birkaç gün bende kal dedi. Daha önce Dana ile bir tartışmamızı o da şahit olmuştu ve bunların gelip geçeceğini düşünüyordu. Gerçekte benim için her şey bitmişti. Bu ilişki artık boş bir deve kuşu yumurtası ya da kuru dere yatağı gibi hayatiyetini kaybetmişti. Kadınların söylediği bir şarkı vardı. Keçiler şefkatle bakılmak, develer bağlarıyla bağlanmak ister. Çocuklara çok şeyler gerekir. Kocam etrafında koşturup hizmet etmemi ister ve yok yere beni dövmek ister. Geri döndüğümde Dana evde değildi. Onu affetmeyecek ve barışmayacaktım. Aleke hala büyük annesindeydi ve kendimi evdeki cinlerle yalnız hissettim. Bütün gece kafamın üstünden atlayıp bir türlü rahat vermediler. Yine uykusuz ve kötü bir gece geçirmiştim. Dana eve geldiği zaman ona eşyalarını toplamasını söyledim. Bana baktı ve başını salladı. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Gidecek birisi varsa o da sensin. Aslında ne demek istediğini biliyordum. O sanki orada yokmuşum gibi davranırken uzun bir süre kapının ağzında durup onu seyrettim. Seni üzerim Varis demek istiyordu. Eğer ben gideceksem sen de gideceksin. Göçebe bir yaşam tarzından geldiğim halde taşınmaktan nefret ediyordum. Hepimiz nefret ederdik. Keçi ve develerimizi otlatacak yeşillik kalmayıp da kamp yerini değiştirme vakti geldiğinde babam su ve otların iyi olduğu yerleri başkalarından önce kapmak için gece yarısı taşınmayı tercih ederdi. Uykumuzun ortasında bizi sarsarak uyandırıp kaldırır, eşyalarımızı toplayıp develere yüklememizi isterdi. Babamdan başka herkes karanlığın içinde eşyalarını bulabilmek için koşuştururdu. Babam karanlıkta nasıl da görebiliyordu. Yemek tenceresini al Varis. Bulamıyorum, ateşin öbür yanında. Karanlıkta sıcak kömürlere basmamayı umarak el yordamıyla arardım. Annemle babam azıcık eşyamızı develere yüklerdi. Kadınlar hayvan derisinden yapılmış çok güçlü kuşaklar örerler. Annem bu kuşakları devenin göbeğinin altından ve kulaklarının arkasından kuyruğunun altına doğru bağlardı. Eşyalarımızı bu kuşaklara bağlardı. Sonra hayvanı yere çöktürüp üzerine önce battaniyelerimizi yerleştirirdi. Her şey dikkatle, sıkı sıkı ve dengeli olacak şekilde yerleştirilmezse uzun yol boyunca sağa sola dağılabilir, yerlere düşebilirdi. Karanlıkta hiçbir şey görünmediği için bazen bir şeyler eksik kalır, o zaman babam anneme ayakkabısının arkası ile vururdu. Annem iki tarafa önce süt kaplarımız gibi ağır şeyleri yükler, sonra üzerlerine tencereleri ve küçük sepetleri yerleştirirdi. Kulübemizi kapladığımız hasırları rulo yaparak başka bir devenin iki yanına bağlardı. Annem devenin yükünü rahatlıkla taşıyabilmesi için sanki yükleri ev yapar gibi düzenlerdi. Küçük hayvanları ve yavruları geride kalmasın diye iki devenin arasına bağlardık. Biz çocuklara gruptan ayrı kalıp çölde kaybolanların hikayeleri anlatılırdı. Arkada bir şey bırakmanın ve herkesten geri kalmanın korkusuyla beceriksizce koştururduk. Annem babamla birlikte develeri yüklerken bir şarkı tuttururdu. Bir sürü karısı olan koca durmadan dırdır eder. Babamın bu şarkıdan hoşlandığını sanmıyorum. Ama bütün kadınların söylediği bir şarkı olduğundan ne diyebilirdi ki? Develerin yüklenmesi tamamlandıktan sonra bütün gece ve bazen ertesi gün boyunca yürümek zorunda olduğumuz yolculuk başlardı. Bizler develerin üstüne binmeyiz. Yalnızca bebek, yaşlı veya hasta biri varsa deveye o bindirilir. Bir seçim yapmam gerekiyordu. Ya toplanıp gidecektim ya da Dana'nın da toplanmasını bekleyip önce kim teslim olacak diye inatlaşacaktım. Çalışma odama gidip masanın başına oturdum. Önce sakinleşmek için derin bir nefes aldım. Bu ev benimdi. Her ay kirayı ve diğer masrafları ben ödüyordum. Somali'de böyle anlaşmazlıklar olduğu zaman bu kabilenin erkekleri arasında tartışılırdı. Kadınlar kocalarının kabilesinden sayılmaz. Buna karşın erkek kardeşleri ve akrabaları bu toplantıda onu temsil ederlerdi. Annem de babamla evlenince Darut kabilesinden sayılmamıştı. Haviye kabilesinin erkekleri büyük bir ağacın altında toplanıp herkesin bu durumu kabul edip edemeyeceğine karar vermişlerdi. Artık Somali'de yaşamıyordum. Brooklyn'de kendi haklarım vardı. Ama kira kontratında Dana'nın isminin yazılı olması işleri değiştiriyordu. İstese gitmeyebilirdi. Bu evi bulduğum sırada Aleke'nin doğum zamanı yaklaşmıştı. Ben de doğum için Omaha'ya Dana'nın ailesinin yanına gitmiştim. Dana, kontratı okuyup anlamakta güçlük çektiğim için ev sahibiyle buluşmaya benimle birlikte gelmiş ve evi o kiralamıştı. Göçebe insanlar için ev önemlidir. Ama şöyle bir etrafıma bakınca burasının artık ruhuma bir şey katmadığına karar verdim. İçinde hayat olmayan, kurumuş dere yatağı gibi bomboş bir evde yaşayamazdım. Taşınma zamanı gelmişti. Yeşillikler bitmiş, evin içi cinlerle dolmuştu. Her tarafı sıkıntı veriyordu. Hayatımı değiştirmem gerekiyordu ama ne yapacağımı bilemiyordum. Erkeklere karşı her zaman ihtiyatlıyımdır. Sadece babam yüzümden değil, başıma gelen başka şeyler yüzünden. Hayatım boyunca karşıma çıkan erkeklerle hep berbat şeyler yaşadım. Bu yüzden onlara karşı şüpheci ve tedbirli biri oldum. Dana ile her şeyin daha farklı olacağını düşünmüştüm. Çünkü ilk tanıştığımız zamanlar çok mahcup ve tatlıydı. Ama ben onun bu halini, bana çok şey verdiğini düşünüp minnet duymaya başlayarak bozdum. Her şeyi eşlere yaptıran o tembel kocaları Somali'de bıraktığımı sanıyordum. Ama buralarda da aynı şeyler yaşanıyordu. Erkekler daima benden yararlandı. Henüz küçük bir kızken babamın bir arkadaşı bir süre kalmak üzere evimize gelmişti. Gu yağmurları başlayana dek kurak mevsim boyunca bizimle birlikte kalmıştı. Golkoya'da başka kabileden bir adamla kavgalaşmış, bıçağı ile adamın kolunu neredeyse tamamen kesmiş. Birisi kan döktüğü zaman o kabiledeki herkes bundan sorumlu sayılır. Kabile halkı da ortalık yatışıncaya kadar kalması için onu yanımıza göndermişti. Guban komik bir adamdı. Her zaman bana takılırdı. Bir keresinde yanımdan geçerken uzun kollarıyla Guntinomu, elbisemin üzerindeki sargıyı yakalayıp gözlerimin ta içine bakmıştı. Bu hoşuma gitmişti ve onun özel biri olduğuna karar vermiştim. Bir akşam var istedi. Seninle gelip koyunları toplamana yardım edeyim, ister misin? Benim gibi küçük bir kızla ilgilenmesi gururumu okşamıştı. Halimo ona güvenme dedi ama ben dinlemedim. Sürekli bana onu yap, bunu yapma demesinden sıkılıyordum. Güneş uzak tepelerin ardında batarken çalılıkları geçip Tugun karşı tarafına koyunları toparlamaya gittik. Guban güzel bir akasya ağacını göstererek hadi şuradaki gölgelikte biraz dinlenelim dedi. Ceketini çıkardı ve gidip yanına oturmamı istedi. Bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. Hayır, koyunları toplayıp gidelim dedim. Ama o ceketinin üzerine oturmam için ısrar ediyordu. Ceketin en ucuna oturdum. O da yanıma uzandı. O kadar yakınımdaydı ki teninin kokusunu duyabiliyordum. Otlayan koyunlara bakıyordum. Dinle Varis dedi. Sana bir hikaye anlatacağım. Şimdi uzan ve pırıldamaya başlayan yıldızlara bak. Bu hoşuma gitmişti. Ceketin kenarında olabildiğince ondan uzağa uzandım. Bana doğru yan döndü ve başını eline dayadı. Boynumu hafifçe gıdıklayarak büyük burunlu bir kızla ilgili hikayeyi anlatmaya başladı. Burnuma dokundu. Sonra o kızın kalın boynunu, koca göbeğini ve iri göğüslerini anlattı. Her seferinde anlattığı hikayeye uygun yerlerimi okşuyordu. Bir dakika sonra Guntinomu çekerek beni sıkıştırmış, elbisemin bağlarını çözüyordu. Defol diye bağırıyordum ama o beni kendi altına doğru çekti. Kampımızdan bu kadar uzaktayken elbette bizi kimse duyamazdı. Elbisemi çıkarıp üstüme çıkmıştı. Ma'avais, göğsüne doladığı sargısı açılmış halde bacaklarımı iki yana itmiş üzerimde yatıyordu. Anlamadığım bir şeyle vajinamı iterken dur dur diye haykırdım. Ne yapıyorsun? Kocaman eliyle ağzımı kapatırken bir şeyler fışkırdı. Sonra yana yuvarlandı ve gülmeye başladı. O yapışkan şey her tarafıma sıçramıştı. O güne kadar hiç duymadığım bir kokusu vardı. O kokudan hala nefret ediyorum. Ayağa kalktım. Kendimi kuruladım, eve kadar koştum. Annemin bacaklarına sarılıp onu kokladım. Toprak gibi tertemiz kokuyordu. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum çünkü ne olduğunu bilmiyordum. Cinsellikle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bu konuda annemle hiç konuşmamıştık. O adam kötü bir şey yapmıştı ama bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Kelimelerle anlatamadığım için sadece sarıldım annemin bacaklarına. Annem başımı tutarak soruyordu. "Bebeğim, sakin ol. Ne oldu canım? Sırtlan mı korkuttu seni?" Ağlayamadım, konuşamadım. Hiçbir şey söyleyemedim. Orada öylece kaldım. Annemi bırakamıyordum. Nedenini bilmiyordum ama kendimi kirli ve utanç içinde hissediyordum. Ailemin yardımını gören o adamdan bana kötülük ettiği için nefret ediyordum. Dana'dan ayrılmak sorunlarımı çözmeye yetmedi. Kalacak yerim, bana yardım edecek biri ailem yoktu. Yapayalnız bir anneydim. Dana'yı hayatımdan çıkarmanın iyi olacağını ummuştum. Ama her şeyin sadece daha kötüleşmesine yaradı. Yalnızlığım arttıkça annemi daha fazla özlüyordum. Ama ailemi bulma hayalimi gerçekleştirmek şimdi daha mümkün görünüyordu. Gazetelerde ülkem hakkında tek bir iyi haber çıkmıyordu. 1992 Ekim'inde 2 milyon Somalinin açlıktan ölme tehlikesinde olduğunu, günde 2000 kişinin bu yüzden öldüğünü okumuştum. Zaten Somali'nin 4,5 milyon nüfusu vardı. Demek yakında gazeteler Somali cehennemde yok oldu diye yazacaklardı. Yıllar süren kıtlık ve savaşlarda ailemin durumu ne olmuştu bilmiyordum. 1991'de Muhammed Siad Barre'nin kaçışından sonra hükümetin gücü kalmamıştı. Neredeyse 10 yıl geçtikten sonra kurulan yeni hükümet savaşları sona erdirip barışı sağlayamamıştı. Annemin bir oğlum olduğundan haberi yoktu. Aleke 3 yaşına gelmişti. Ama anneme nasıl haber verebilirdim? Somali'de zaten kısıtlı çalışan posta idaresi dağılmıştı. Zaten hiçbiri okuma yazma bilmediği için ailemin posta ile hiç işi olmamıştı. Yani posta işliyor olsa bile onlara ne mektup, ne e-mail, ne de faks gönderebilirdim. Fakir ülkemde teknolojiden eser yoktu ve her şey gittikçe geriliyordu. Bir ölü gibi, kimsesiz biriydim ben.